Ayrım 19.
Tramvay kalabalıktı. Arka sahanlıkta ayakta duruyorlardı. Dönemeçlerde, duraklarda durup kalkılırken birbirlerinin üstüne düşüyorlar. Ömer her seferinde özür dilemek için bir şeyler mırıldanıyor ve Süheyla gülümsüyor. Fındıklı'ya geldikleri vakit Süheyla, ''Siz galiba konuşmayı sevmiyorsunuz.'' dedi. ''Arkadaşınız İsmet Bey'in aksine.'' Ömer artık bir şeyler söylemek lazım geldiğini anlıyor. Kızın bu sözleri üzerine de Agop'un kazı gibi dilini yutmuştu gibi durursa, ''Konuşmayı severim Süheyla Hanım.'' dedi. ''Fakat herkese değil.'' ''Ya, demek onun için benimle konuşmuyorsunuz.'' Ömer ters bir laf ettiğinin farkına vardı. O, küçük burjuva hanımefendisinden çekeceği var. Ömer ne demek istedi, o ne anladı? Sizin için demedim Süheyla Hanım. Umumiyetle herkese konuşmaktan hoşlanmam demek istiyorum. Süheyla ısrar ediyor. Ben de bu umumiyetin içindeyim herhalde, değil mi? Ömer kararını verdi. Dobra dobra konuşacak. İsterse kızsın darılsın. Sizin hakkınızda hiçbir fikrim yoktu ha. Bu umumiyetin içinde misiniz, dışında mısınız? Bilmiyorum. Fakat içtimai vaziyetinize nazaran... Süheyla, yani dedi, beni içtimai vaziyetime nazaran nasıl buluyorsunuz? Ömer artık kaçılmış büyük bir ciddiyete konuşuyor. Halis küçük burjuva. Süheyla şaşırdı. Anlamadım. Bir bürokrat ailesinin kızı. Süheyla bir bürokrat ailesinin kızı olmanın Ömer için neyi ifade ettiğini merak ediyor. Ne tuhaf konuşuyorsunuz. Bir bürokrat ailesinin kızı olmak iyi mi fena mı sizin için? Böyle bir kızla konuşur musunuz, konuşmaz mısınız? Ömer dişlerinin arasından, görüyorsunuz ya, konuşuyorum dedi. Süheyla bu cevabın başındaki maalesefi sezdi. Ama konuştuğunuza pek memnun değilsiniz. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim dedi ve daha kendi duraklarına gelmeden Dolmabahçe'de tramvaydan indi. Ertesi gün mektepte Ömer meseleyi İsmet'le Hayri'ye anlattığı vakit Hayri ses çıkarmadı. İsmet, senin adam olacağın yok dedi. Böyle kitap sayfası gibi kafanla hayatta hiçbir iş beceremezsin. Bunun bu kadarına düpedüz züppelik derler, softalık derler. Ömer kendini müdafaa etti. Kafamın anlaşamayacağı bir kıza yüreğim tutulmuş diye kafamı kurban mı edeyim dedi. Bu söze İsmet'in verdiği cevap şuydu. Kafanın anlaşamayacağını nereden tahmin ettin? Ne borne adamsın be. Sen kafana güvenmiyorsun. Eğer güvenseydin Süheyla ile anlaşırım diye düşünürdün. Başka bir düşünceyle hareket eden, başka bir istikameti almış az insan mı var? Süheyla niçin bunlardan birisi olamaz? Münakaşa hiçbir netice vermeden 3 gün sırayla uzayıp gitti. 3 gün Ömer Süheyla'yı görmedi. Fakat 4. gün karşılıklı tramvay duraklarında gene karşılaştılar. Süheyla selam verdi. Ömer kısardı, selamı iade etti. 3. Romeo Juliet. Ömer Shakespeare okuyor. Bu işe Sait sebep oldu. Sait Nuri Usta'ya dedi ki, elime bizim sakallının hayatına dair küçük bir kitap geçti. Meğerse Shakespeare ismindeki İngiliz muharririn tiyatrolarını çok severmiş. Hatta kızlarına küçük yaşta Shakespeare'den parçalar ezberletmiş. Ömer'in edebiyata merakı var diyorsun. Fransızca da kuvvetlendi herhalde. Shakespeare okusana. Ömer Shakespeare'i okuyor. Abdullah Cevdet'in tercümeleriyle Fransızca tercümeleri karşılaştırıyor. Bazen Abdullah Cevdet'inkileri anlıyor, bazen Fransızcaları. Hamlet'ten en çok hoşuna giden prensip, kafatasını eline alıp nutuk söylemesi değil, tiyatrocularla konuşması oldu. Hamlet'ten ve Otello'dan sonra Romeo Juliet'i okumaya başladı. Birinci perdedeydi ki Süheyla ile barıştılar. Daha doğrusu darılan Süheyla olduğu gibi barışan da Süheyla oldu. Barışan Süheyla oldu ama vesileyi hazırlayan Ömer'di. Şöyle ki, öğleden sonra mektep yoktu. Ömer tramvaydan Beşiktaş'ta inecek yerde Bebek'te indi. Saat 1:30. Sıcak, deniz durgun. Bebek gazinolarından birinde erkenden çalmaya başlayan bir orkestra var. Sıcak havanın içinde keman, piyano, flüt sesleri kızgın bir tavaya atılmış yağ gibi dağılıp eriyorlar. Tramvay durağında taksiler bekliyor. Sokak ve meydan tenha. Ömer ceketini çıkardı. Gazino duvarının dışına oturdu. Burası biraz serin. Kocaman koyu yeşil bir ağacın gölgesi düşüyor Ömer'in üstüne. Ömer Romeo Juliet'ini açtı, bir sayfa okudu. Sonra kitabı kapadı. Beklemeye başladı. Cebinde 50 kuruş var. Ara sıra gelip geçen kayıkçılara ve beyaz fanila pantolonlu delikanlılara bakarak mühim meseleler düşünmek istiyor. Fakat imkanı yok. Kafasında yalnız beklemek denen şey. Birdenbire karşı köşeden Süheyla'nın geldiğini gördü. Yanında 2 kız ve 1 erkek arkadaşı var. Süheyla'nın yanındaki erkek Otello'dan bir iki cümleyi hatırlattı Ömer'e. Süheyla ve arkadaşları kolejden geliyorlardı. Tramvay durağına doğru yürüyorlar. Ömer ayağa kalktı. Ne diye buraya geldim? Amma iradesi herifim diye kızdı kendi kendine. Süheyla Ömer'i gördü. Tramvay kalkmak üzere. Süheyla arkadaşlarını tramvaya bindirdi. Onlar gittiler. Süheyla gülerek Ömer'e doğru yaklaştı. Siz buralarda dedi. Bir işiniz mi var? Birisini mi bekliyorsunuz yoksa? Ömer Süheyla'nın elini sıkarken onun iri kesen renkli gözlerinin içine bakarak sert cevap verdi. Evet birini bekliyordum. Sizi bekliyordum. Süheyla sözde şaşırdı. Beni mi? Sizi. Niçin şaştınız? Süheyla birçok şeyler söylemek istedi fakat vazgeçti. Sadece öyleyse. Şimdi ne yapacağız dedi. Ömer bebeğe gelip Süheyla'yı beklemeye karar vermeden önce bu küçük hanıma karşı nasıl bir vaziyet almak, onunla nasıl konuşmak icap ettiğini tasarlamıştı. Her şeyden önce şaşırmamak, sıkılmamak lazım. 50 kuruşum var Süheyla Hanım. Hava güzel. Sandala binelim. Süheyla düşündü. Peki dedi. Güneş banyosu yapmış oluruz. Benim de 1 liram var. Şuradan üzüm filan da alalım. Sandala bindiler. Ömer küreklere oturdu, açıldılar. Denizin üstü daha sıcak. Güneş suya vuruyor. Sonra mavi ve sarı bir pırıltı halinde Ömer'in gözlerine doluyor. Süheyla'nın saçları ışıl ışıl. Üstünde ince bir gömlek var. Ömer'in güneşten kamaşan gözleri bu gömleğe takıldıkça delikanlı başını çeviriyor. Süheyla, Romeo ile Juliet'i okuyorsunuz galiba dedi. Evet, siz de okudunuz mu? Okudum, aslını, İngilizcesini. Ben daha bitiremedim, 1. perdedeyim. Boğazdan inen bir gaz vapuru, yarısı suyun üstüne çıkan kocaman pervanesiyle denizin ve havanın durgunluğunu muntazam fasılalarla çalan bir davul gibi inletmeye başladı. Vapur Ömer'le Süheyla'nın o kadar yakınlarından geçti ki çocukların sandalları bir dağın dibinde kalmış gibi oldu. Vapurun arka tarafında güvertede bir gemici küpeşliğe dayanmış aşağıya denize bakıyordu. Süheyla Ömer'e sordu. Şu vapurun içinde olmak ister misiniz? Ömer düşünmeden cevap verdi. Hayır. Yolculuk etmesini sevmez misiniz? Uzak denizlerde dillerini, adetlerini bilmediğiniz insanlar arasına gitmek, sergüzeşt, macera, heyecan. Ömer kürekleri bıraktı. Gaz vapuru küpeştesindeki gemicisiyle beraber uzaklaşmıştı. Yalnız derinden derine sanki denizin dibinden geliyormuş gibi pervanesinin gümbürtüsü işitiliyor. Yolculuk etmesini isterdim Süheyla Hanım. Gitmek, görmek istediğim bir iki memleket var. Fakat bir gaz gemisinin güvertesinde sergüzeşt ve macera aramayı anlamam. Heyecan duymak hiçbir zaman gaye olmadı benim için. Heyecan duymadım demiyorum. Çok defa heyecandan daha sertini, keskinini de duydum. Korktuğumu bile biliyorum. Fakat bütün bunları ben aramadım. Yolumun üstündeydiler ve onları geçtim sadece. Süheyla Ömer'e hayretle bakıyor. Yüzünün çizgileri, acayip utangaçlığı, sessizliğine de o kadar hoşuna giden bu çocuğun şimdi böyle serbest, kendinden emin konuşması bir parça şaşırtıyor Süheyla'yı. Dehşetli hesabi bir ahlakınız var Ömer Bey diyor. Hesabi sözünden ne kastettiğinizi bilmiyorum. Bu eğer insanın her attığı adımda kendi şahsi menfaatlerini hesap etmesi ise, hayır ben hesabi değilim. Ama insan büyük bir kavga içinde o kavga hesabına hesabi olmalıdır. Realist olmalıdır manası varsa sözünüzde, evet hesabiyim. Artık dönüyorlardı. Süheyla birdenbire iğneli ve hınçlı bir sesle sordu. Beni bugün beklemenizde de o bilmediğim büyük kavganın bir hesabım vardı. Ömer bir an bozuldu. Şaşaladı. Fakat kendini hemen toparladı. Hem evet hem hayır. Sizinle görmek istediğim bir hesap vardı ki beni alakadar ettiği için. Dolayısıyla Süheyla güldü. Ömer gülmeyin dedi. Sizinle konuşmam, bir neticeye ulaşmam lazımdı. Konuşalım mı? Buyurun. Zaten konuşmuyor muyuz? Konuşuyoruz ama konuşmak istediğim şeyleri konuşmuyoruz. Ömer bir aralık bırakıp tekrar çekmeye başladığı küreklere kuvvetle asıldıktan sonra tekrar onları bıraktı. Kendi de farkına varmaksızın Nuri Usta'nın sesini taklit ederek. Ben mukaddeme yapmaktan hoşlanmam dedi. Zaten yapmak istesem de beceremem. Süheyla gene güldü. Ama yapıyorsunuz ya işte. Ömer bu itirazı duymamış gibi devam etti. Sizi seviyorum. Bu sizi seviyorum cümlesini. Sandal muvazenesini kaybediyor. Azıcık sola oturunuz der gibi söylemişti. Süheyla şaşırdı. İnce uzun boylu Ömer'in yanında ondan bir iki yaş küçük göründüğü halde ondan bir yaş büyüktü. 19 yaşındaydı. ve şimdiye kadar 3-4 defa ona sizi, seni seviyorum demişlerdi. Bazıları bunu yarı şakaya dökerek, bazıları sesini titreterek, bazıları büyük bir ciddiyetle söylemişti. Fakat hiçbirisi bunu bu kadar havadan sudan söylememişti. Süheyla cevap vermedi. Şaşkınlığını belli edecek hiçbir hareket yapmadı. Ömer devam etti. Mesele sizin için belki basit. Fakat benim için o kadar basit değil. Ve Ömer meselenin kendisi için neden o kadar basit olmadığını Süheyla'nın pek anlayamadığı ıslahlar kullanarak, fikirler söyleyerek izah etmeye çalıştı. İsmet'in itirazlarına sebep olan düşüncelerini tekrarladı ve nihayet sözünü şöyle bitirdi. Bana uyup uymayacağınızı ancak sizinle konuşup arkadaşlık etmekte anlayacağım. Benim size gelmeme imkan yok. Siz bana gelirseniz mesele kalmaz. Cevap vermenizi istemiyorum. Cevap ancak zamanla belli olacak. Akşamüstü eve geldiği vakit Ömer'de çok rüzgar ve çok güneşle başı dönmüş gibi bir hal vardı. Bir yığın manzara, bir yığın söz, ince bir gömlek, bembeyaz bir sıra diş, kestane renginde gözler, sıkılan bir elin yumuşak sıcaklığı. Bütün bunlar Ömer'in kafasında renklerinden, hacimlerinden, temaslarından bir zerre kaybetmeksizin karmakarışıktılar. Sandaldan çıktıktan sonra Arnavutköy'e kadar yayan yürümüşler, sırtlara tırmanmışlar ve kocaman bir ağacın altında birdenbire esmeye başlayan rüzgara göğüslerini vermişlerdi. Aşağı inerken Ömer yardım etmek için Süheyla'nın elini tutmuştu. Tramvayda yan yana oturmuşlardı. Mahallelerine girerken Süheyla ısrarlı bir sesle ''Ben önden gideyim, siz bekleyin biraz, bizi beraber görmesinler.'' demişti. 18 yıllık hayatında bir yığın gizli ve tehlikeli iş yapan Ömer'i, sırt taşımanın ağır tadını bilen delikanlıyı, Süheyla'nın bu teklifi şimdiye kadar eşine rastlamadığı bir heyecana düşürmüştü. O gece yemekte Sait amca vardı. Ömer sofrada konuşulanları bir bulut arkasından duyuyor gibiydi. Sofradan kalkılırken Sait amca, ''Ne tuhaf şey Nuri'' dedi. ''Bu akşam sana gelirken kime rastladım dersin? 5 sene önce beni mahkum eden mahkeme reisine. O beni tanımadı tabii. Zaten önümde gidiyordu. Ben onu sırtından tanıdım. Belki yüzünden görseydim tanımazdım. Fakat sırtı öyle aklımda kalmış ki. Hükmü tebliğ ettikten sonra mahkeme salonundan çıkan adamın sırtını unutmamışım anlaşılan. Yürüdüm. Hızla yanından geçtim. 5 sene amma da ihtiyarlatmış. Sonra dikkat ettim sırtından başka her yeri değişmiş. Yüzü basbayağı senin benim yüzüm gibi. Yemek yiyen, uyku uyuyan bir insan yüzü. Halbuki mahkemede öyle hayattan uzak olmaya çalışan mücerret bir yüz takınmıştı ki. Sizin mahallenin üst başındaki koca evde oturuyor. Tekavüde çıkarıldığını duymuştum zaten. Ömer'in kulağına sesleri yumuşak ve bulanık veren bulut birdenbire dağıldı. Sait amca Süheyla'nın babasından bahsediyordu. Demek Süheyla'nın babası İstanbul'un işgali yıllarında Sait amcayı mahkum eden hakimdi. Belki Stoyan amcanın hudut harici edilmesine de o karar vermişti. Stoyan amcanın kırılan bel kemiğine inen sopada onun parmaklarının izi vardı. Manzaralar, rüzgar, güneş, beyaz dişler, ince gömlek, elin teması hepsi birdenbire dağılıverdiler. Ömer 3 odalı evlerinde kendisine verilen odaya girdiği vakit büyük bir kabahat işlemiş olduğuna emindi. Kabahatin büyük bir kısmını İsmet'in üstüne yüklemek istedi. Fakat haksızlık edeceğini anladı. Ne de olsa mektep muhitinde bozulan İsmet'le konuşacak yerde bu işi tütüncü ahbaplardan birine açsaydım beni bu belaya sokmazlardı diye düşündü. Lambayı yaktı. Yatağının üstünde bütün bir günün denizi, güneşi ve Süheyla'nın elleriyle olgunlaşmış bir yemiş gibi duran Romeo Juliet kitabı vardı. Ömer kitaba baktı. Kendini Romeo'ya ve Süheyla'yı Juliet'e benzetti. Hatta Ömer'e göre kendisiyle Süheyla arasındaki duvar Romeo ile Juliet'i ayıran duvardan daha aşılmazdı. Bir hafta birbirlerini görmediler. Daha doğrusu Ömer Süheyla'yı görmemek için bütün tedbirleri aldı. Bahsi açmak isteyen İsmet'le kavga etti. En beylik tabirle kalbini susturmak için elinden geleni yaptı. Fakat kalbinin ağzını bağlayıp onu zorla sustururken canı öyle sıkılıyordu ki anası günden güne suratı asılan oğlunu bir akşam sorguya çekti. Ömer dedi, sende bir şey var. Babandan, benden, hepimizden bir şeyler gizliyorsun. Bu doğru değil. Bunu doğru bulmayan Ömer anasına meseleyi anlattı. Kendini yerden yere çalarak, zaafına küfrederek, Nuri Usta'nın oğlu olmaya layık olmadığını söyleyerek büyük derdini döktü ve Merak etme ana dedi. Geçti artık. Böyle işler vız gelir bize. Gülizar Romeo ile Juliet'i okumamıştı. Hatta böyle bir kitabın varlığını bile bilmiyordu. İkide bir, bir kitabın ismini söylüyorsun. Nedir bunun mevzuu diye sordu. Ve Ömer kitabın mevzunu anlattığı vakit Gülizar çıkıştı olduğuna. Biraz manasız, başka işin yokmuş gibi daha çocuk sayılırken sevdalanmışsın. Bu kötü, sana yakıştıramadım. Fakat madem ki olmuş bir kere, işi büsbütün karma karışık etme. O kızdan sana bize hayır gelir mi, gelmez mi bilmem ama böyle eski zaman masallarını çıkarma ortaya. Kızla anlaşabilirsen ne âlâ. Babasından sana ne? Hem kız senin kimin oğlu olduğunu biliyor mu? Hayır, ben söylemedim, o da sormadı. Kimin oğlu olduğunu da söyle. Sonra açılmaya falan da kalkma. Okusun ilk önce. Kim bilir, belki faydalı bile olur. O gece Gülizar işi Nuri Usta'ya açtı. Nuri Usta, bizim oğlanın taassubu hoşuma gidiyor dedi. Çocukça tarafları var elbet ama doğru tarafları da yok deyin. Onun yaşı heyecan ve coşkunluk yaşı olduğu kadar taassup yaşıdır da. İşi akışına bırakmalı. Bırakmalı, bocalasın, çırpınsın, bu tarafları da pişmeye başlasın. Bizim dikkat edeceğimiz şey onun yuvarlanmamasıdır. Yuvarlanacağını hissedersek yakasından tutarız. Süheyla Ömer'i yakaladı. Ömer, İsmet'ten ayrılmış, Sirkeci'de tramvay bekliyordu. Süheyla birdenbire çıktı karşısına. Sizi beklemek sırası bu sefer de bana geldi dedi. Siz Bebek'te beklediniz beni. Ben sizi Sirkeci'de. Ömer'in ilk duyduğu şey büyük bir telaş ve sıcak bir sevinç oldu. Süheyla Ömer'i Eminönü'ne doğru yürütürken boyuna konuşuyor. Hani bana kitap getirmeyi vaat etmiştiniz? Hani benimle birçok mühim şeyler konuşacaktınız? Hani arkadaş olacaktık? Bütün bunlar güneşli ve rüzgarlı bir günün boş vaatleri miydi? Bana darıldınız mı? Köprüye geçtiler. Karaköy'de bir pastacının üst katına çıktılar. Yukarıda salonumuz vardır ismini taşıyan bu 4-5 masalı yerde onlardan başka iki çift daha vardı. Birbirlerinin burnuna sokulmuş, kainattan gizlemek istedikleri bir şeyleri konuşan iki çift. Çiftlerden birisinin erkeği kasketliydi, tıraşı biraz uzamış. Karşısındaki kadının başında siyah bir örtü var ve parmakları tendür diyota batırılmış gibi boyalı. Ömer, bu genç kadın bir dokuma fabrikasının işçisi olacak diye düşündü. Ve gene bir lahzada bana böylesi lazım da fikri aklından geçti. Öteki çiftin erkeği çok şişman bir adam ve çok da şık giyinmiş. Kadına gelince ince tüy gibi bir şey, dudaklarında boya ve uzun ellerinde manikür. Süheyla Ömer'i dürttü. Patronla daktilosu dedi. Patronu daktilosuna tokatlayanda randevu verecek değil ya, burada buluşmuşlar işte. Buraya Ömer'i sokan Süheyla'ydı. Ömer Süheyla'yı sordu. Buraya ilk girişiniz mi? Niye sordunuz? Merak ettim. Sizden başka birisiyle de böyle yerlere geldim mi diye merak ediyorsunuz, değil mi? Evet. Daha doğrusu hayatımda flörtlerim olup olmadığını anlamak istiyorsunuz. Evet. Öyleyse oldu. 3 tane. Fakat hiçbiriyle böyle yerlere gelmedim. Ömer, öyleyse niçin benimle geldiniz diye sormak istedi. Soramadı. Fakat bu sorulmayan suale Süheyla cevap verdi. Bana ilanı aşk edenlerden birisi bizim erkek kolejindendi. Bizim mektepte bir adet vardır. Mesela erkek kolejinin 5. sınıfı ile kız kolejinin 5. sınıf talebeleri sınıf kardeşi olurlar. Ara sıra birbirlerini çaya falan çağırırlar. Onunla bu çaylarda buluşurduk. İkincisi, arkadaşlarımdan birisinin kardeşiydi. Bir İzmirli fabrikatörün oğlu. Üçüncüsü, Ömer Süheyla'nın sözünü bir parça sert kesti. Anlaşıldı dedi. Kimisi sınıf kardeşiniz, kimisi arkadaş kardeşiniz, yani hepsi sizin muhitinizdendi. Muhitinizin delikanlılarıydı. Onlarla böyle pastanelerde buluşmaya lüzum yoktu. Ama ben sizin muhitinizin çocuğu değilim. Görüyorsunuz ya, aramızda nasıl aşılmaz karlı dağlar var. Hatta kim bilir, belki sizin bana gösterdiğiniz alaka da Amerikanvari bir küçük hanım alakası. Başka muhitten bir erkeği tanımak merakı. Bir film görmüştüm. Zaten hayatımda iki filmin tesiri olacakmış. Birisini gördüğüm vakit çocuktum. Bir hırsız polis filmi. Ama bana hayatımın en güzel işini yaptırmıştı. İkincisini göreli bir sene kadar oluyor. Bir milyonerin kızı büyük bir transatlantinin ateşçisine tutuluyor. Daha doğrusu milyoner hanım tıpkı baklava börek yemekten muvakkaten bıkan bir obur gibi zeytinin de tadını merak ediyor. Süheyla gözleri dolu dolu Ömer'in yüzüne baktı. Ömer dedi, çok kötü insansın. İçinizden geçenleri yüzünüze vuruyorum diye mi? Süheyla ayağa kalktı. Ömer birdenbire yakaladı onu bileğinden. Otur dedi. Süheyla oturdu. Öteki iki masadakiler başlarını çevirip baktılar. Şişman efendi ince tüy gibi kıza bir şeyler söyledi, gülüştüler. Siyah başörtülü kadın kasketliye, o da senin gibi hoyrat diye fısıldadı. Ömer dişlerinin arasından tane tane konuşuyor. Belki bana böyle bir merakta gelmiyorsun. Belki mübalağa diyorum. Şu, bu ne olursa olsun. Otur, gidemezsin. Ben düşündüklerimi söyleyeceğim ve sen de dinleyeceksin. Süheyla sevincini zor gizleyebilen bir sesle sordu. Zorla mı? İcab ederse zorla. Peki sonra ne olacak? Anlaşacağız yahut anlaşamayacağız. Sana evvelce de söyledim ya. Anlaşırsak da mesele yok, anlaşmazsak da. Ya yan yana kalırız ya ayrılırız. Bütün bunları biliyorum. Bilmediğim bir şey daha var. Ben Nur Usta'nın oğluyum. Senin baban? Nur Usta'nın oğlu olduğunu da biliyorum. Ya, evet, aynı muhitlerden olduğumuzu da biliyorum. Ömer gözlerini kısarak, ama bilmediğim bir şey var dedi. Üstüne üstlük senin baban benim bir arkadaşımı, yani Sait amcayı mahkum eden adamdır. Süheyla omu sikti. Olur ha dedi, mahkeme reisiyken vazifesini yapmış. Ömer güldü. Ve vazife mefhumu etrafında düşündüklerini bir şimendifer tekerleği hızıyla anlattı. Süheyla için her sefer olduğu gibi bu sefer de Ömer'in fikirleri pek anlaşılmaz, şimdiye kadar alışmadığı ve okuduğu kitaplar arasında rastlamadığı şeylerdi. Ve zaten Süheyla, Ömer'in bütün ısrarına ve inadına rağmen münasebetlerinde bu tür düşüncelere ehemmiyet vermiyordu. Belki Ömer haklıydı, belki Ömer'e karşı duyduğu alakanın sebebi onun ötekilere benzememesiydi. Fakat Süheyla bu benzememezliğin Ömer'in kafasından geldiğini anlamıyordu. Şişman efendi ile ince kız kalktılar, gittiler. Ömer geniş bir nefes aldı. Şimdi daha rahatız dedi. Bu şişman herif canımı sıkıyordu. Süheyla sordu. Ya ötekiler? Onlar bizden. Tanıdık mı? Hem evet hem hayır. Anlamadım. Yani kadının da erkeğin de ismini bilmem. Bugün ilk defa görüyorum onları. Fakat erkeği de kadını da tanırım. Onları her gün görüyorum. Süheyla güldü. Avukat olacağınız belli. En mantıksız lafları büyük bir imanla söylüyorsunuz. Ömer, maalesef avukat olacağım ama dedi. Şimdi mantıksız laflar ettiğimi sanmıyorum. Ve Ömer niçin mantıksız laf etmediğini anlattı. Böylelikle bir saat konuştular. Daha doğrusu Ömer, Süheyla'nın dinlemek istediği şeylerden başka her şeyden konuştu. Ömer'in hem tanıdığı hem tanımadığı kasketiyle siyah başörtülü de gittiler. Bu sefer Süheyla bilhassa belli ederek geniş bir nefes aldı. Şimdi daha rahatız dedi. Siz sorguya çekmek sırası bana geldi artık. Söyleyin bakalım küçük bey. Bana küçük bey demeyin. Sade bey mi diyeyim? Hayır, sade Ömer deyin. Hem sizi bizi konuşmayı da bir tarafa bırakalım. Komik oluyor. Peki,